Ayrım 6. Osmanlı'da oğlancılık. Rıza Zelyut. Sayfa 58. Gezginlerin anlattıkları. Osmanlı sarayında çalıştırılan acemi oğlanlar ile iç oğlanları hakkında Avrupalı gezginlerin kitaplarında da ilginç bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını aktarıyoruz. Bu sözünü ettiğim yerde ve aynı malların satıldığı öteki Bedesten'de tutsak Hristiyanlar da satılmaktadır. Bunlar ya kara ya da deniz yoluyla Konstantinopolis'e getirilirler. Hemen hemen her ay Tataristan'dan gelen bir gemi Moskova'dan veya komşu ülkelerden kaçırılan Hristiyanları getirir ve onları burada Türklere satanlar iyi kazanç sağlar. Bu köle pazarlarını görmek çok acı vericidir. Çünkü burada satılan insanlar ister erkek olsun ister kadın, yaşlı veya genç çırılçıplak soyunmak zorundadırlar. Ve alıcılar elleriyle onların her tarafını yoklarlar, iyice gözden geçirirler. Bir sakatlıkları olup olmadığını saptamak isterler. Buna göre fiyat pazarlığı yapılır. Tıpkı bizim ülkemizde hayvan satın alır gibi. Köleler satılırken çok defa baba oğul, ana kız değişik alıcılara düşerler ve birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Haysiyet kırıcı olaylara katlanmaya mecbur kalırlar. Bunu seyretmek bir yabancıyı bile kahreder. Kendi kanından canından olan insanların bu duruma düştüğünü görmeye yürek nasıl dayansın? Kölelerin beslenmesi de hep aynıdır. Su ve ekmek vermek onlara göre yeterlidir. Köle ister soylu bir kişi olsun, ister basit halk tabakasından, genç veya yaşlı, güçlü veya zayıf, cahil veya okumuş, hasta veya sağlam, hiç ayrım yapmadan karada ve denizde hep aynı yiyecek ve içecek verilir. Dipnot: Osmanlı'da bir köle. Brettenli Michael Heberer'in anıları 1585-1588. Sayfa 312. Bir başka kaynakta iç oğlanlarının durumuyla ilgili daha fazla ayrıntı bulunuyor. Padişahın en güvenilir ve özel hizmet görevlileri olan iç oğlanları 1000 kişidir. Bunlar iç avludaki hane halkının işleyişini düzenleyen yayalar gibidir. İç bölmeleri olmayan ambara benzer. Uzunlamasına 2 evde kalırlar. Bunların birinde 400, ötekinde 600 kişi kalır. Ve bu yüzden içlerinde oturacak ya da uzanacak yer bulmak zordur. Bütün gün tek söz etmeden hareketsiz otururlar. Sadece üstleriyle konuşurlar ve görüşmelerini işaretlerle yaparlar. Ses çıkartmazlar, gülemezler de. Günün geri kalanında okuyup yazmalarına ve ayda bir defa biraz hareket etmiş olmaları için avluda dolaşmalarına izin verilir. Bunun dışında namaza, hamama ya da başka gereksinimlerini gidermeye gitmek dışında kıpırdamadan yerlerinde dururlar. Gereksinimleri için kapılarının yanında ayrı bir yer bulunmaktadır. Hamamcılar 80 kişidir. Bu erkek hizmetlilerin dışında padişahın hasekilerini, cariyelerini ve onların kadın kölelerini sayabiliriz. Bunların belirli bir sayısı yoktur. Sayıları padişahın istek ve buyruğuna bağlıdır. Şimdiki Sultan Mehmet'in sadece 2 hasekisi vardır. Babası İbrahim'in 8 karısı ve çok sayıda cariyesi vardı. Onun zamanında haremdeki kadınların sayısı 10.000'i aşıyordu. Ama genel olarak sarayda sadece 1000 kadar kadın bulunur. Bunların sarayın iç avlusunda özel odaları ve daireleri vardır. Orta avluda yaşayan aşçılar 300 kişidir. Her türlü ballı tatlı ile reçelleri hazırlayanlara helvacı denir. Bunlar 200 kişidir. Aynı şekilde ellerinde koca baltalarla kadınlara hizmet eden 100 kadar uşağa zülüflü baltacılar denir. En dış avlu olan 3. avluda hasır yaygıları yapmakla uğraşan 120 hasırcı, ekmekçi denilen 80 kadar fırıncı, odun ve su taşıyan 100 acemi oğlanı yaşar. Bağları kuşatan surlarda ise ev ve bahçelere bakan ve bu sarayda 600 kişi olan bostancılar ile 1000 kişi olan ahır seyislerinin odaları yer alır. Saraya getirilen tutsaklar şu şekilde eğitilirler. Bir kere onların adetlerine uymaları, söz gelimi en zor buldukları şey olan onların oturma biçimlerine alışmaları gerekir. Birçoğu bunu öğrenmeyi beceremedikleri için saraydan kürek çekmek üzere geri gönderilirler. Çünkü saraydaki ikametlerinin ilk ayında sabahları baldırlarını altlarına alıp dizleri ve topukları üzerinde baş parmakları yere değecek şekilde oturmaya alıştırılırlar. Öğleden sonra ise oturuşları değiştirirler ve terziler gibi bacakları çaprazlama kavuşturulup bağdaş kurdururlar. Bunu yapamayanlar ki çoğunlukturlar ve sürekli ve zoraki oturuştan dolayı bacakları ve baldırları şişenler hastaneye alınır, orada onlara ilaç sürülür ve iyileşinceye kadar bakılırlar. Sonra bacakları yeniden şişene kadar aynı şekilde oturmaya gönderilirler. Bu deneme 3 kere tekrarlanır. Beceremeyenler kadırgalara kürek çekmeye ya da saray dışında başka bir işe gönderilirler. Ama bu işin üstesinden gelebilen ve oturmayı becerenler olursa bu defa onlar Müslümanlığı kabullenmeye ve sünnet olmaya ikna edilmeye çalışılır. İsteksizlik gösterenler gece özel bir odaya alınır, onlara orada dayak atılır ve türlü işkenceyle uyumaları önlenir. Ertesi gün odalarına geri götürülür. Orada bazı kişiler onları iyilikle ve kandırarak ikna etmeye çalışırlar. Bu yöntem baş eğip din değiştirmelerine kadar sürer. Bu adımı attıktan sonra da onlara yeni kurallarla okuma yazma öğretilir. Daha sonra bunlar o 2 uzun evdeki iç oğlanlarının arasına alınır ve yukarıda betimlenen sefil koşullarda zaman geçirirler. Daha sonra da daha önce sözü edilen görevlerden bazılarına atanırlar. Padişahın yaşadığı avluda hizmete alınan acemi oğlanlar önce eğitilirler. Bunlar Hristiyan ailelerin ilk doğan erkek çocukları olup haraç niyetine verilmek zorundadırlar. Padişah bunların eğitimi için ikisi Beyoğlu'nda, üçüncüsü ise Edirne'de olan 3 büyük ev tahsis etmiştir. Belli bir yaşa gelinceye kadar orada eğitilirler, sonra da oradan alınırlar. İlk 6 yıl boyunca bunlara acemi oğlanlar denir ve 100'er kişilik gruplar halinde sırayla sarayda hizmet ederler. Odun ve su taşırlar, gerektikçe de İstanbul şehrinin daha aşağılık işlerinde kullanılırlar. Bunların başında İstanbul ağası denilen biri vardır. Bu kişi Yeniçeri ağası bulunmadığı zaman Yeniçerilerin de başıdır. Acemi oğlanlar 6 yılı böyle geçirdikten ve yorgunluk ile ağır işlere alıştıktan sonra Yeniçeri, Bostancı ya da iç oğlanı olurlar. Dipnot: Claes Roland, İstanbul'a bir yolculuk, 1657-1658. Sayfa 56-57, 85-87. Diğer bir kaynakta ise devşirme sistemiyle ilgili ayrıntılar yer alıyor. Cenaze töreninden tekrar Galata'ya döndüğümüzde içinde 7000 acemi oğlanın yaşadığı söylenen büyük, güzel binayı, yani Galata Sarayı'nı ve çevresindeki çok geniş ve güzel süs bahçesini gördük. Bu acemi oğlanları aslında Hristiyan ailelerin çocuklarıdır ve her 3 yılda bir Türklerin egemenliği altında olan Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan gibi ülkelerden toplanırlar. 1574 yılının Ocak ayında 8000 çocuk getirmişler. Bunlar başlarına sarı, sivri külahlar geçirirler. Her sene kendilerine dayanıklı mavi kumaştan giysiler verilir. Acemi oğlanlar başlangıçta 2 akçe gündelik alırlar ve bu miktar sürekli arttırılır. Gençlerin bazıları el sanatları öğrenirler. Bazıları hayvanların bakımında ve gözetiminde kullanılırlar. Bazıları da hizmet etmeleri için kibar ailelerin yanına verilip orada nazik ve terbiyeli davranmayı öğrenirler. Sonunda da padişahın hizmetine girerler. Bu gençler Türklerden de beterdir. Çünkü hepsi hiçbir işe yaramayan serseri takımıdır. Hristiyanlara ve Yahudilere her türlü eziyeti yaparlar ve evlerine girip savaştaki yağmacılar gibi davranırlar. Onlara birer taler verildiğinde, dipnot: taler eskiden Almanya ve Avusturya'nın kullandığı gümüş para, hiç tanımadıkları bir insanı fena halde, hatta öldürünceye kadar döverler. Yeniçerilerden ölen ya da öldürülen olursa onun yerine bu gençlerden birini geçirirler. Türkler belli zamanlarda egemenlikleri altındaki ülkelerden Hristiyan çocuklarını toplamaktadırlar. Her yerleşimde bulunan kadı dedikleri yargıç, orada yaşayan halkı tek tek kaydeder ve zaman zaman onları çağırarak kaç tane oğul sahibi olduklarını sorar. Bunu kadıya bildirmek zorunludur. Bazen Hristiyanlar oğullarının sayısını doğru bildirmeyenleri ihbar ederler. O zaman kurnazca sorulan sorularla ya da baskı ve işkenceyle oğullarının sayısını bildirmeye zorlanırlar. Bu sayı kaydedilir ve toplam erkek çocuk sayısı saptanır. Türkler bunlar arasından beğendiklerini seçerler. Böylece bir ailenin iki veya üç erkek evladının elinden alındığı, bir başkasının ise bir tek çocuğunu bile vermek zorunda kaldığı olur. Çocuklar ailelerinden koparıldıktan sonra artık bir daha dönmemek üzere Konstantinopolis'e götürülürler. Orada çocuklara Türklerin dini ve dili öğretilir. Türklerin çocuklara okuma yazma eğitimi veren çok sayıda okulu vardır. Bu çocuklara Sam oğlanı yani acemi oğlanı adını verirler. Bazı zengin Hristiyanlar çocukları için para öderler ve onları bu zorunlu hizmetten kurtarırlar. Konstantinopolis ve Galata'da yaşayan Hristiyanlar bu acımasız uygulamadan muaf tutulursa da onların katlanmak zorunda kaldıkları başka güçlükler vardır. Çünkü Türkler kara veya deniz yoluyla Konstantinopolis'e getirilen her şeyden, örneğin kiraz, armut, elma, odun gibi mallardan çok yüksek gümrük vergisi alırlar ve bu yüzden de her şeyin fiyatı çok yüksektir. Dipnot Stephen Garlach, Türkiye Günlüğü, 1573-1576, Cilt 1 ve 2, sayfa 100 ile 124 arası. Haremdeki oğlanlar. Osmanlı padişahları özel hayatlarını 19. yüzyılın ortasına kadar Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı'nda geçirdiler. Sarayın harem kısmı onların gündelik hayatlarını sürdürdükleri bölümdür. Sayıları değişen kadınlar ve yüzlerce cariyesiyle harem bölümü padişahın eviydi. Burası Gülhane Parkı'na bakan kapalı kısımdır. Dar sofalar ve odalardan oluşan haremde zaman zaman sayıları bini aşan kadının yaşadığı düşünülürse, müthiş bir sıkışıklık içinde geçen yıpratıcı bir hayat tarzından söz edilebilir. Burada tek mutlu kişi vardı. Osmanlı Devleti'ni yani Devlet-i Aliye'yi yöneten padişah. Padişah zamanla öyle kutsallaştırılmıştır ki Osmanlı tarihçileri onları 15. yüzyılda Zillullah yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak tarif etmişlerdir. Hem dünyasal gücü hem de tanrısal gücü elinde bulunduran bir kişiye göre şekillenen bir sosyal hayat söz konusuydu. Elbette ki cinselliği de onu hazda en üst seviyeye çıkartacak biçimdeydi. Yüzlerce genç kadının erkeksiz biçimde iç içe ve koyun koyuna yattıkları haremde elbette ki cinsel arzular kaçak yollardan karşılanmaya çalışılmıştır. Bu yüzden de haremdeki cariyeler ve öbür hizmetçi kadınlar yani kalfalar zıbık denilen yapay erkek organı da kullanmak dahil her yolu denemişlerdir. Bunlar arasında ortaya çıkan seviciliğin şiddetle cezalandırıldığı biliniyor. Ayaklarına taş bağlanıp denize atılarak boğulan binlerce atsız cariyeden rahatlıkla söz edilebilir. Haremdeki çarpıklık buradaki erkek görevliler, iç oğlanlarıyla ağalar arasında daha başka bir boyuta ulaşmıştır. Erkek çocukları kullanma işi ilkin Osmanlı saraylarında ortaya çıkmıştır. İstanbul'un fethinden çok önce daha 14. yüzyılda esir edilen Hristiyan çocuklarının yüksek yönetici tabaka tarafından cinsel zevk aracı haline getirildiğini gösteren bilgiler vardır. Bursa Sarayı'nda daha dar çerçevede olduğunu tahmin ettiğimiz oğlancılık, Edirne başkent olup Balkan ülkeleri hızla ele geçirilince yaygınlaşmış ve aşağı kademelere kadar ulaşmıştır. İstanbul'un fethinden sonra kurulan Topkapı Sarayı'nda oğlancılık sistemin bir parçası haline getirilmiştir. Daha sonra aktaracağımız belgede de görüleceği üzere Topkapı Sarayı'nı yaptıran Padişah Fatih Sultan Mehmet kendi iç oğlanına göz koyan Ahmet Paşa'yı öldürtmeye kalkacaktır. Belge ve bilgiler gösteriyor ki oğlancılığı önce Osmanlı padişahları ile üst düzey devlet yöneticileri başlatmışlardır. Bu makamların en önemlilerini yukarıdan aşağıya doğru şöyle sıralayabiliriz. 1. Topkapı Sarayı'nda oturan Osmanlı sultanları. 2. Eyaletlerde valilik yapan Osmanlı şehzadeleri. 3. Baba Ali'de kalan veziri azamlar. 4. Babül Fetva makamındaki Şeyhül İslamlar. 5. Anadolu ve Rumeli kazaskerleri. 6 vezirler, 7 defter başı ile sancak ve kazalardaki defterdarlar, 8 nişancı başılar, 9 yeniçeri ağaları, 10 kaptanı deryalar, 11 reisül küttaplar, 12 çavuş başılar, 13 sadaret ketudaları yani vezir-i azam vekilleri, 14 padişah hocaları, 15 kapıcılar ketudaları, 16 eyalet beyleri, 17 sancak beyleri, 18 İstanbul kadıları, 19 şehir kadıları, 20 subaşılar, 21 ağayanlar, 22 Topkapı Sarayı'ndaki harem ağaları hariç diğer saray ağaları, 23 bostancı başılar, 24 müderrisler. Listede görevleri yazılamayan başka pek çok yüksek görevli vardır. Sadrazamların padişahlar gibi yüksek dereceli yardımcıları ve hizmet adamları bulunmaktadır. Nişancı başının 3-4 tane yardımcısı vardır. Aynı şekilde kaz askerlerin de böyle yüksek dereceli yardımcıları olmuştur. Yeniçeri ağası dışındaki yüksek dereceli birçok Yeniçeri subayı da İstanbul sosyetesinin parçası konumundadır. Yeniçeri ocağının ocak ağaları yani çorbacılar da aynı hayat tarzını kimi zaman parayla kimi zaman da kılıç zoruyla uygulatmışlardır. Esirciler Hanı adlı romanımızda bir meyhane yani şerbethane ortamında bir Yeniçeri subayının davranışını şöyle anlatmıştık. Ağam rakını nasıl içeceksin? Bu söz Bektaş'ı daldığı hayalden uyandırdı. Baktı ki yanında ay gibi parlak bir oğlan, başına örgü bir fes geçirmiş. Başın iki yanından tavşan kulağı gibi örgü iki kulak sarkıyor. Bacağında dizlerine kadar uzanan siyah bir şal var, şal var diz altına uzanan beyaz çorabın içine sokulu. Ayağında siyah yemeni, içliğinin yakası açık, oradan gerdanı parıldıyor. Sırtındaki çapraz ceketin kalçaya denk gelen bölgesinde de tavşan kuyruğu gibi iki yumruk büyüklüğünde beyaz yünden bir kuyruk. Bektaş şaşırdı, bir an için panikledi. Çünkü tavşanın taklidi bile onu kızdırıyordu. Ocaklı tavşanı sevmezdi, sevmesi bırak nefret ederdi. Onun karı gibi aybaşı olduğunu söylerler. Kulağını, kafasını, ayaklarını bile ayrı ayrı hayvanlardan oluşmuş sayarlardı. Bir de bu parlak Rum oğlan gelip burnunun ucuna tavşan taklidi elbisesiyle dikilmez mi? İçinden işte bu oğlanlar bizim ocaklıları baştan çıkaranlar, bunların yüzünden ocağın adı da kötüye çıkıyor ya diye geçirdi. Aklına Yeniçeriler ile Leventlerin Pera'daki çatışması geldi. Böyle bir tavşan oğlan yüzünden. Bunu hatırlayınca oğlanın kara gözlerine sertçe bakıp emretti. Bardağı yarıya kadar doldur, sulu içerim ben. Baş üstüne güzel ağam, aslan ağam, yakışıklı ağam, bu tavşan yoluna kurban olsun.
Adın ne senin bakalım?
Adımı attım, Rumluktan da istifa ettim. Ben artık herkesin oğluyum ağam.
Sen bilirsin, lakin ben tavşandan pek hoşlanmam.
Aa, benim neyimden hoşlanmadın güzel ağam, canım ağam, bu tavşan yoluna kurban olsun.
Bak tavşan oğlan, bana pek yaklaşma, ben ocaklı sayılırım.
Ah ağam, daha iyi ya, ocaklılar sever benim gibileri.
Tavşan sevmezler ama.
Şimdi beni üzdün ağam, haydi sana can olsun, afiyet olsun.
Tavşan oğlanla karşılaşmak nedense canını sıkmıştı Bektaş'ın. Aklına civelekler geldi, yoldaşlarını hatırladı. Sonra bu hesaplaşmayı da attı akıl heybesinin arka gözüne. Şu ağanın tadını çıkarmaya baksana diye kendisine kızıverdi ve şerbethaneyi gözlemeye daldı. Bu sırada kapıdan içeriye ızbandut gibi bir çorbacı girdi. Baratası onu daha da uzun boylu gösteriyordu. Kuşağına soktuğu eğri kılıcının kurt kafası biçimindeki kabzası ışıkta bir an yanıp söndü. Herkes ona doğru bakıyordu ve içeride sesler kesilmişti. Acaba hangi ortalığın başıydı? Bektaş bunu düşünürken onun peşindeki oğlanı gördü, o zaman rahatladı. Bu yaya başı belli ki civeleğiyle halvet olmaya gelmişti. Arkadaki ince ve daha kısa boylu civeleğin kırmızı külahı sarıkla hafifçe sarılmıştı. Küllahtan da yüzünü kapatacak biçimde hasır püskülleri sarkıtılmıştı. Civelek de ustası gibi giyinmişti. Bacağında mavi şal var, ayaklarında kırmızı papuç, belinde kemer, kemerinde eğri kılıç ve sırtında kırmızı salta vardı. Bektaş içinden vay vay, bu herif böyle bir yeri mekan tutabiliyorsa çok kopuk birisi olmalı. Ocak ne hale geldi? Evvelden kimse kışladan çıkamazmış. Şimdi bileği güçlü olan handa, hammamda, meyhanede, bekar odasında, yanlarında da bir Rum veya Ermeni olan, Allah sonumuza hayır eylesin dedi. Meyhaneci usta gelenleri görünce yavaşça kapıya yönelip onlara hoş geldiniz dedi. Yayabaşı onu duymamış gibi karşıdaki kemaniye emir verdi.
Çalsana be adam, neye bakıyorsun aval aval, çal bir oynak hava, çal benim civeleye, bir civelek havası çal haydi.
Kemani toparlandı, bir temenna çekip başladı Türkiye. Kollukta civelek kuzu yap büyüt, helaldir anasından emdiği süt, öperek severek ver hoşça öğüt, hem unutma sırma püskül peçeyi. Dedim oğul çilelidir güzeller, şu gonca topukla şu süzme eller, ahu gözler üzre bu sırma teller, nara vuram gezdireyim peçeyi. Tam burada çorbacı hey diye öyle bir nara patlattı ki yanındaki sehpadaki bardaklar devrildi. Çünkü oradaki adam bu sesi duyunca elindeki bardağı düşürmüştü. Çorbacı başıyla merdiveni işaret etti civeleğine. Civelek biraz da kırıtarak ama keklik gibi sekerek arka duvara dayalı merdivene doğru yürüdü ve oradan üst kata çıktı, gözden kayboldu. Çorbacı meyhaneci ustaya bağırdı.
Hazırla bizim odayı.
Başüstüne ağam.
Meyhaneci hizmetlilerine işaret etti. Birisi fırlayıp yukarı çıktı. Öbürü de küpten maşrapaya rakı doldurmaya başladı. Bir diğeri ise hazır mezelerden tabaklar hazırlıyordu. Çorbacı bir elinde kurt başlı kılıç, öbür elinde kehribar tesbih olduğu halde ağır ağır merdivenlerden üst kata el koyduğu odaya çıktı. Bir bela defolup gittiği için müşteriler rahatladılar. Dipnot Rıza Zelyut, Esirciler Anı, Bilgi Yayınevi, Ankara 2012. Donanma subayları ve hatta ünlü leventler hamamları basarak zorla oğlanlara el koymuşlardır. Ayrıca sancak ve eyaletlerde yer alan sipahi ağaları da oralarda Osmanlı hayat tarzını sürdürmüşlerdir. Dönemin feodal düzeninin tepesinde böyle binlerce aile yer almıştır. Bu kesimde hızla yayılan oğlancılığı daha sonra halk duymuş, hatta görmüş, alt tabakalarda yöneticilere uyarak livatayı olağanlaştırmışlardır. Oğlancılık 15. yüzyılın sonlarına doğru sistemin bir parçası haline gelmiştir. Bu olağanlaştırma sonucunda oğlan satanlar diye bir meslek grubu, yani pezevenkler ortaya çıkmıştır. Şair Gazali bunları herifler diye anlatmıştır. Herifler genellikle kurnaz ve oğlanları ağlarına düşüren homoseksüel tipler olarak çizilirken, oğlanlar aptal ve her an ya açgözlülükten, ya tamahkarlıktan, ya saflıktan, ya deneyimsizlikten tuzağa düşüp cinsel eşya haline gelen ve kullanılan kimseler olarak tanımlanıyor. Dipnot Deli Birader Mehmet Gazali, Kitab-ı Dafiül Gümum, sayfa 28.
6. ayının sonu. Sayfa 68.